Ayrım 10.
Yürekten pişmanlık duyan bir kimse için Tanrı'nın bağışlamayacağı günah yoktur, olamazdı. Zaten Tanrı'nın sınırsız sevgisini tüketecek bir günah da işleyemez kişioğlu. Tanrı sevgisini aşabilecek günah mı olurmuş? Yalnız yüreğindeki pişmanlığın sürmesine çalış. Korkuyu da söküp at içinden. Günah işlemiş olsan da Tanrı'nın seni aklının ucundan geçiremeyeceğinden çok sevdiğini unutma. Günahlarınla seviyor seni. Pişman olanları göklerde, doğru yolda olanlardan 10 kat daha büyük bir mutluluğun beklediği yazılıdır kitaplarda. Hadi git, hiç korkma. İnsanlardan yakınma, sana hakaret ederlerse kızma. Rahmetli kocanın sana ettiklerini yürekten bağışla. Pişman olduysan seviyorsun demektir. Seversen Tanrı'nın istediği yolda olursun. Sevgi her şeyi bağışlatır. Her günahtan arıtır kişioğlunu. Senin gibi bir ölümlü, bir günahkar olan ben sana acıyorsam, duygulanıyorsam, Tanrı daha çok acıyacaktır sana. Sevgi öylesine değer biçilmez bir hazinedir ki, dünyayı satın alabilirsiniz onunla. Yalnızca kendi günahlarınızı değil, başkalarının günahlarını bağışlatmanıza da yeter. Hadi git artık, hiçbir şeyden de korkma. Haç çıkararak 3 kez kutsadı kadını, boynundaki küçük hacı çıkarıp onun boynuna taktı. Kadın hiçbir şey söylemeden yerlere kadar eğildi önünde. Zosimade de ayağa kalktı, kucağında küçük bir bebek olan gürbüz bir köylü kadına neşeli neşeli baktı. Vişegorye deniz sevgili peder. Kucağında çocukla 6 vers yol tepmişsin. Ne istiyorsun? Seni görmeye geldim. Bundan önce de birkaç kez geldim sana, unuttun mu? Beni unuttuysan belleğin çok zayıf demektir. Hasta olduğunu söylediler bizim köyde, gidip bir göreyim onu dedim. İşte karşımdasın, neren rahatsız? Daha 20 yıl yaşarsın, Tanrı seninle beraberdir çünkü. Senin için az mı dua eden, Tanrı'ya yalvaran var? Hasta olur musun hiç? Teşekkür ederim yavrum. Bu arada küçük bir de dileğim olacak. Bak şurada 60 kopek param var. Benden yoksul bir kadına ver onları. Buraya gelirken şöyle düşünüyordum kendi kendime. İyisi mi ona vereyim, o versin. Kime verilmesinin gerektiğini o daha iyi bilir. Teşekkür ederim yavrum. Teşekkür ederim iyi kalpli kadın. Dileğini muhakkak yerine getireceğim. Kucağındaki bebek kız mı? Kız anam babam, adı Lizaveta. Tanrı ikinizi de korusun. Seni de, yavru Lizaveta'yı da. Yüreğimi rahatlattın kızım. Allah'a ısmarladık sevgili konuklarım. Allah'a ısmarladık değerli sevgili dostlarım. Kadınları kutsadı. Öne iyice eğilerek selam verdi. 4. İnancı kıt bir bayan. Zosima dedenin köylü kadınlarla bu konuşmasını dinleyen, onları kutsamasını izleyen toprak sahibinin karısı sessiz sessiz ağlıyor, gözyaşlarını mendiliyle siliyordu. Duygulu, iyilik yapmayı yürekten isteyen bir sosyete kadınıydı bu. Sonunda Zosima dede onun yanına gelince coşkunlukla karşıladı onu. Bu dokunaklı sahneyi izlerken öyle çok, öyle çok acı çektim ki. Heyecandan tümcesinin sonunu getiremedi. Ah diye ekledi. Halkın sizi sevdiğini biliyorum. Ben de halkı severim, sevmek isterim. Bu soylu, temiz yürekli, yüce halk sevilmez mi hiç? Kızınızın sağlığı nasıl? Yine benimle konuşmak mı istediniz? Ah, çok istedim, yalvardım bile. İçeri alınıncaya kadar gerekirse 3 gün pencerenizin dibinde yere diz çöküp beklemeye hazırdım. Size olan sonsuz minnettarlığımızı bildirmek için geldik yüce insan. Liza'mı iyileştirdiniz, şifa verdiniz ona. Perşembe günü başı üzerinde dua etmeniz, ellerinizi başına koymanız iyileşmesine yetti. Ellerinizi öpmek, şükranlarımızı, saygılarımızı sunmak için hemen geldik. İyi olmamış ki, hala koltukta değil mi? Kadın heyecanlı bir sesle, ama gece gelen nöbetler hepten geçti. Perşembeden beri 2 gecedir hiç nöbet gelmedi. Sonra ayakları da biraz güçlendi. Bu sabah çok iyi kalktı, bütün gece de rahat uyudu. Bakın yüzüne renk geldi, gözleri pırıl pırıl. Durmadan ağlardı, şimdi ise hep gülüyor. Pek neşeli, sevinçli. kendisini ayağa kaldırmamızı istedi bugün ısrarla. Hiç tutunmadan bir dakika durabildi ayakta. İki hafta sonra kadril oynayabileceğine bahse girdi benimle. Buranın en iyi doktoru Herzenstubb'u çağırdım. Omuzlarından tutup sıktı. Şaşırdım kaldım, aklım almıyor dedi. Sizi rahatsız etmeyelim istiyorsunuz. Buraya koşmadan, minnettarlığımızı sunmadan edebilir miydik? Lise, teşekkür et ona, teşekkür et. Lise'nin tatlı güleç yüzü birden ciddileşti. Doğrulabildiğince doğruldu koltuğunda. Zosima dedeye bakarak ellerini dua ediyormuş gibi önünde birleştirdi. Ama tutamadı kendini, birden gülmeye başladı. Kendini tutamayıp gülmeye başladığı için canı sıkılarak Alyosha'yı gösterdi. Ona güldüm dedi. Zosima dedenin bir adım gerisinde duran Alyosha'nın yüzü bir anda kıpkırmızı oldu. Gözleri parladı, başını önüne indirdi. Kızın annesi birden Alyosha'ya döndü. Hoş, kibar bir tavırla elini ona uzatarak, ''Kızım size bir haber getirdi Alexey Fyodorovich'' dedi. ''İyisiniz ya.'' Zosima dede döndü, birden dikkatli dikkatli Alyosha'ya baktı. Delikanlı Liza'nın yanına gitti. Garip, beceriksiz bir tavırla gülümseyerek elini ona uzattı. Lisenin yüzü pek ciddileşmişti. Küçük bir pusula verdi ona. Katerina Ivanovna bunu size yolladı. En yakın zamanda ona uğramanızı, kesinlikle uğramanızı, onu çok bekletmemenizi diliyor. Alyosha derin bir şaşkınlık içinde, ''Benim mi uğramamı diliyor?'' diye sordu. ''Ona uğramamı. Niçin?'' Yüzü birden endişeyle kaplanmıştı. Kızın annesi kısaca açıkladı. Ah, Dmitri Fyodorovich ve bütün bu son olaylar için. Bir karar vermiş durumda Katerina Ivanovna. Ama bunun için sizi görmesi gerekiyormuş. Niçin gerekiyormuş bilmiyorum kuşkusuz. Ama elden geldiğince çabuk onu görmeye gitmenizi istiyor. Gideceksiniz elbette, gidersiniz. Hristiyanlık da bunu buyuruyor. Hala şaşkın bir durumdaydı Alyosha. Topu topu bir kez gördüm onu dedi. Ah, öylesine yüce, öylesine soylu bir insandır ki, yalnız çektiği acılara bile, ne acılar çektiğini, çekmekte olduğunu düşünün bir kez. Onu nelerin beklediğini düşünün. Bütün bunlar çok korkunç, çok korkunç şeyler. Alyosha gelmesi için ısrarlı bir istekten başka hiçbir açıklamanın yazılmadığı pusulaya bir göz attıktan sonra peki dedi, gideceğim. Birden heyecanlanan Lise, ah sizin için ne soylu bir davranış olacak bu diye haykırdı. Dünyada gelmez diyordum anneme, çekinir. Ne iyi ne hoş bir insansınız. Zaten ilk gördüğüm anda iyi bir insan olduğunuzu anlamıştım. Şu anda bunu size söylemek de onur veriyor bana. Annesi kızını uyarmak istiyormuş gibi Lize dedi. Ama hemen gülümsedi. Bizi de unuttunuz Alexey Fyodorovich. Bize hiç gelmiyorsunuz artık. Bu arada lisede ilk kez yalnız sizin yanınızda kendisini iyi hissettiğini söyledi bana. Alyosha gözlerini kaldırdı, tekrar birden kızardı. Neye olduğunu bilmeden de birden gülümsedi. Ama Zosima dede ona bakmıyordu artık. Lisenin koltuğunun yanında onun çıkmasını beklediğini söylediğim konuk rahiple konuşmaya dalmıştı. Bunun rütbesiz bir rahip olduğu belliydi. Dar, sağlam bir dünya görüşü vardı ama inanan, inancına sıkı sıkı bağlı bir insandı. Uzak kuzeyden, Odborgs'taki topu topu 10 rahibi olan yoksul bir manastırdan geldiğini söyledi. Kutsal Silvester'di bu manastırın adı. Zosima dede kutsadı onu, boş bir zamanında hücresine gelmesini söyledi. Rahip duygulu, mağrur bir tavırla Lize'yi göstererek birden, ''Böyle şeyleri nasıl yapabiliyorsunuz?'' diye sordu. Lize'nin şifa bulması olayından söz ediyordu. ''Bunu söylemek için henüz erkendir kuşkusuz. Sağlık durumu biraz iyileştiyse şifa buldu demek değildir. Başka bir nedenle de olabilir bu.'' Bir değişiklik olmuşsa Tanrı'nın buyruğuyla olmuştur. İnsanların gücü yetmez böyle bir şey yapmaya. Her şey Tanrı'nın izniyle olur. Beni ziyarete gelin peder. Başka zaman kabul edemem sizi. Hiç iyi değilim. Günlerimin sayılı olduğunu biliyorum. Lisenin annesi, ah hayır hayır diye haykırdı. Tanrı sizden yoksun bırakmaz bizi. Daha çok pek çok yaşayacaksınız. Hem nereniz iyi değilmiş sizin? Öylesine sağlıklı, neşeli, mutlu görünüyorsunuz ki. Bugün çok daha iyiyim ama bunun bir anlık olduğunu biliyorum. Hastalığımı tanıdım artık. Size neşeli göründüğümü söylemekle ne derece sevindirdiniz beni. Kişioğlu mutlu olmak için yaratılmıştır. Yürekten mutlu olan kimse kendi kendine şöyle söylemeye hak kazanmıştır. Tanrı'nın buyruğunu yerine getirdim bu dünyada. Bütün azizler, tüm kutsal kişiler, tüm kutsal çilekeşler mutluydular. Lisenin annesi tekrar haykırdı. Ah ne hoş konuşuyorsunuz, ne yüce, soylu sözcükler dökülüyor ağzınızdan. Konuşurken sözleriniz insanın içine işliyor sanki. Ama mutluluk diyorsunuz, nerede bu mutluluk? Kim mutlu olduğunu söyleyebilir? Ah bugün bir kez daha sizinle görüşmemize izin verseydiniz, geçen gelişimizde söyleyemediğim şeyleri dinleseydiniz. Yıllardan beri içimi yakan, bana acı veren şeyleri anlatırdım size. Acı çekiyorum, bağışlayın beni, acı çekiyorum. Dua ediyormuş gibi Zosima dedenin önünde ellerini birleştirdi. Nedir size acı veren? Acı çekiyorum, inancım zayıfladı. Tanrı'ya olan inancınız mı? Ah hayır hayır, böyle bir şeyi düşünmeye bile cesaret edemem. Ama gelecekteki yaşam pek anlaşılmaz bir şey. Hiç kimse bilmiyor ne olduğunu. Dinleyin, siz insanlara şifa veren, onların ruhunu çok iyi bilen kutsal bir kişisiniz. Söylediklerime kesinlikle inanmanızı isteyecek kadar ileri gidemem kuşkusuz. Ama size yemin ederim ki, öteki dünya yaşantısı üzerine bu düşündüklerimin bana acı verdiğini, heyecanlandırdığını, ürküttüğünü, laf olsun diye söylemiyorum. Kimden akıl danışacağımı da bilmiyorum. Ömrümce gücüm yetmedi buna. Ama şimdi size söyleyebiliyorum işte. Ah Tanrım, kim bilir neler düşünüyorsunuzdur benim için. Ellerini ovuşturmaya başlamıştı. Zosima dede, benim ne düşündüğüm üzmesin sizi dedi. Acınızın içten olduğuna inanıyorum. Oh, size nasıl minnettar olduğumu bilemezsiniz. Bazen gözlerimi kapayıp şöyle düşünüyorum kendi kendime. Herkes inanıyor. Peki ama nereden doğdu bu inanç? Bazı kimseler bu inancın ürkünç bir takım doğa olaylarından doğduğunu, aslında böyle bir şeyin olmadığını savunuyorlar. Doğruysa diye geçiriyorum içimden. Ya doğruysa, ömrüm boyunca inandım, ölünce öte yanda hiçbir şey olmadığını görürsem, bir yazarın dediği gibi, mezarımın üzerindeki dul kadın notlarından başka bir şey kalmazsa geriye, ürkütücü bir şey bu. İnancımı yeniden nasıl kazanabilirim? Zaten küçükken inanıyordum sadece. O zamanki inancım da bilinçsiz, körü körüne bir inançtı. Neyle kanıtlanabilir bu? Ayaklarınıza kapanmak, sormak için geldim size. Bu fırsatı kaçırırsam, ömrümün sonuna dek bir daha hiç kimseye soramam. Neyle kanıtlanabilir bu? Beni inandıracak bir delil yok mu? Ah, çok mutsuzum. Durup çevremdeki insanlara bakıyorum. Hemen hiç kimsenin bir şeyi umursadığı yok. Hiç kimse düşünmüyor bunu. Bir tek ben acı çekiyorum. Dayanılmaz bir acı bu. Öldürücü bir acı. Haklısınız. Dayanılmaz bir acıdır. Ama kanıtlamak olanaksızdır bunu. Kendi kendinizi inandırabilirsiniz. Nasıl? Neyle? Yararlı bir sevgiyle. Yakınlarınızı yürekten, bıkıp usanmadan sevmeye çalışın. Sevgide başarı gösterdiğiniz ölçüde Tanrı'nın varlığına, ruhunuzun ölmezliğine inancınız artacaktır. Yakınlarınıza beslediğiniz sevgi, sizi tam bir özveriye vardırırsa inancınız tam olur. İçinize en küçük bir kuşku bile giremez artık. Denenmiştir bu. Böyle olduğu kesinlikle biliniyor. Yararlı bir sevgi mi? İşte bir soru daha, hem de öyle bir soru ki. Bakın söyleyeyim. İnsanları öylesine seviyorum ki, bazen her şeyimi, liseyi bile bırakıp hemşire olmayı isterim. Gözlerimi kapayıp düşlere dalıyorum. Böyle anlarda çok güçlü hissediyorum kendimi. Hiçbir yaranın, hiçbir irinli çıbanın beni yıldıramayacağına sarsılmaz bir inanç doluyor içime. Sargılarını çözüp yarayı ellerimle temizleyebileceğime, yıkayabileceğime, yeniden sarabileceğime inanıyorum. Bu acı çeken zavallıların başucunda sabahlara dek oturabilir, irinli yaralarını öpebilirim. Başka şeyleri değil de bunları düşünmeniz çok iyi. Evet evet, bir gün gelir, rastlantıyla da olsa gerçekten iyi bir iş yaparsınız. Kadın heyecanlı, kendinden geçmiş gibi sürdürdü konuşmasını. Öyledir ama uzun süre dayanabilir miyim buna? En önemli soru bu işte. Bana acı veren soruların başında bu geliyor. Gözlerimi kapayıp soruyorum kendi kendime. Bu yolda uzun süre yürümeye gücüm yetecek mi? Yarasını yıkayıp sardığın hasta hemen teşekkür etmezse sana, tersine insanseverliğinin değerini bilmeden, farkına bile varmadan kaprisleriyle sana eziyet etmeye, bağırıp çağırmaya başlarsa, çok acı çeken insanlarda sık sık görüldüğü gibi, kabalık eder, hatta polise falan şikayet ederse, o zaman ne olacak? Sevgin sürecek mi? Düşünün bir kez, içim ürpererek şuna karar verdim ki, insanlara olan yararlı sevgimi bir anda yok edecek bir şey varsa, o da nankörlüktür. Sözün kısası, ücretli çalışan bir işçiyim ben, emeğimin karşılığını yani beni övmelerini, sevgime sevgiyle karşılık vermelerini istiyorum. Böyle olmazsa hiç kimseyi sevemem. Kendi kendini yürekten yerme nöbetine tutulmuş gibiydi. Sözünü bitirdikten sonra meydan okurcasına bir kararlılıkla Zosima dedeye baktı. Beriki, söyledikleriniz bundan çok önce bir doktorun bana anlattıklarının aynısı dedi. Yaşını başına almış, zeki olduğundan kimsenin kuşku edemeyeceği bir adamdı. Sizin gibi o da içten konuşuyordu ya, şaka eder ama acı acı şaka eder bir tavrı vardı. İnsanları seviyorum ama kendi kendime şaşıyorum da diyordu. İnsanlığa olan sevgim arttığı ölçüde kişilere olan sevgim azalıyor. İnsanlığa hizmet yolunda büyük işler başarmayı düşünüyorum sık sık. Gerçekten de insanların mutluluğu uğruna çarmıha gerilmeye bile giderim belki. Ama öte yandan bir insanla aynı odada 2 gün yalnız kalmaya dayanamam. Bunu deneyimlerimden biliyorum. Bana yakın olunca kişiliği onurumu eziyor, özgürlüğümü kısıtlıyor. Bir gün içinde dünyanın en iyi insanından bile nefret edebilirim. Yemeği yavaş yavaş yemesi bir kimseden nefret etmeme yeter. Başka birinden nezlesi var, 2'de 1 sümkürüyor diye nefret edebilirim. Yanıma yaklaştıkları anda düşman kesiliyorum insanlara. Gel gelelim, kişilerden nefret ettiğim ölçüde insanlığa olan sevgim artıyor. Ama elden ne gelir? Bu durumda ne yapabilir insan? Umudu kesmekten başka yapılacak bir şey yok değil mi? Hayır, bunun için üzülmeniz yeter. Elinizden geleni yapın, yaptığınız her şey hesaba katılır. Çok şey yaptınız, yoksa kendi kendinizi böyle iyi tanıyabilir miydiniz hiç? Doğruluğunuz yüzünden sizi öveyim diye böyle açık konuşursanız, sevgi yolunda hiçbir başarı kazanamazsınız kuşkusuz. Her şey düşlerinizde kalır, bir serap gibi gelir geçer ömrünüz. Gelecekteki yaşamı da unutur, sonunda kendi kendinize bir yolunu bulur, avunursunuz. Beni yıktınız. Nankörlüğe dayanamadığımı söylerken, yalnızca sizin doğruluğumu övmenizi beklediğimi, ancak şu anda siz söyleyince anladım. Bana beni tanıttınız, ruhumun derinliklerindeki gizleri gün ışığına çıkararak, bana gerçek kişiliğimi tanıttınız. Doğru mu söylüyorsunuz? Böyle bir açıklamadan sonra şimdi sizin içten temiz yürekli bir insan olduğunuza inanıyorum. Mutluluğa erişemezseniz bile doğru yolda olduğunuzu hiç unutmayın. Çıkmamaya çalışın bu yoldan. En önemlisi de yalandan kaçının, özellikle kendi kendinize yalan söylemekten. Yalanlarınızı kollayın, her dakika, her saniye gözünüz üzerlerinde olsun. Başkalarını da, kendinizi de hor görmemeye çalışın. İçinizde iğrenç olduğunu fark ettiğiniz her şey, sırf onu fark ettiğiniz için kendiliğinden temizlenmiştir. Korkudan da kaçının, zaten korku yalanın bir sonucudur. sevgiye varış yolunda güçsüz olduğunuzdan hiçbir zaman korkmayın. Hatta bu yolda kötü davranışlarınızdan da pek korkmamalısınız. Ne yazık ki bundan daha iç açıcı bir şey söyleyemiyorum size. Çünkü yararlı sevgi, hayal sevgiye oranla çok daha sert ve ürkütücüdür. Düşsel sevgi, çabuk başarıya erişmek tutkusuyla yanar, tek isteği herkesin dikkatini çekmektir. Gerçekten de ne olacaksa sahnedeki gibi bir an önce olsun, uzun sürmesin, herkes ona baksın, övsün diye canlarını verecek duruma gelenler bile vardır. Yararlı sevgi ise dayanıklılık, irade ister. Hatta bazı kişiler için başlı başına bir bilimdir. Ama size şunu şimdiden söyleyeyim ki, bütün çabalamanıza karşılık, amaca ulaşacak yerde ondan uzaklaşmakta olduğunuzu dehşetle gördüğünüz anda, tam o anda, şimdiden söylüyorum bunu size, birden erişeceksiniz amaca. Sizi her zaman seven, her zaman size yol gösteren Tanrı'nın tanrısal gücünü üzerinizde hissedeceksiniz. Kusura bakmayın, daha kalamayacağım yanınızda, içeride bekliyorlar. Allah'a ısmarladık. Kadın ağlıyordu. Birden telaşlandı. Lize, Lize, kutsayın kızımı, kutsayın. Zosima dede gülümseyerek, sevilmeyi bile hak etmedi o dedi. Deminden beri yaptığı yaramazlıklar kaçmadı gözümden. Niçin hep alay ettiniz Alexey ile? Gerçekten de Lise durmadan Alyosha'ya bakıp bakıp gülmüştü. Çoktan beri daha bundan önceki gelişlerinde de Alyosha'nın ondan utandığını, yüzüne bakmamaya çalıştığını sezmişti. Bu onu pek eğlendiriyordu. Gözlerini Alyosha'dan ayırmıyor, bakışını yakalamaya çalışıyordu. Alyosha ısrarla üzerine dikilmiş bu bakışı kaldıramıyor, elinde olmadan Lise'ye bakıyor. Beriki hemen kendinden emin bir gülümsemeyle doğrudan doğruya gözlerinin içine bakmaya başlıyordu. Alyosha kızarıyor, bozarıyor, daha da sıkılıyordu. Sonunda öte yana dönmüş, Zosima dedenin arkasına saklanmıştı. Aradan birkaç dakika geçince, tekrar o önüne geçilmez gücün etkisinde kalarak, Lise ona bakıyor mu diye öğrenmek için başını çevirmiş, kızın koltuğundan iyice öne uzanmış, onu kolladığını, başını çevirmesini beklediğini görmüştü. Lise onun bakışını yakalayınca kahkahayla gülmeye başlamıştı. Öyle ki Zosima dede bile dayanamadı. ''Niçin utandırıyorsun çocuğu, yaramaz.'' Lise birden kıpkırmızı oldu, gözleri parladı, yüzü çok ciddileşmişti. Hemen heyecanlı, gücenmiş, sinirli bir tavırla çabuk çabuk konuşmaya başladı. ''Peki ama niçin unuttu her şeyi? Ben küçükken kucağında gezdirirdi beni, birlikte oynardık.'' Bana okuma yazma öğretmek için bize gelirdi, biliyor musunuz? 2 yıl önce ayrılırken beni hiç unutmayacağını, ömrümüzün sonuna dek dost kalacağımızı söylemişti. Ömrümüzün sonuna dek. Şimdi de birden korkmaya başladı benden. Adam mı yiyorum ben sanki? Niçin kaçıyor benden? Niçin konuşmuyor? Niçin bize gelmek istemiyor? Siz mi bırakmıyorsunuz onu yoksa? Ama her yere gittiğini biliyoruz. Onu benim çağırmam yakışık almaz. Unutmadıysa önce şunu düşünüp gelmesi gerekirdi. Hayır, manastıra girdi artık. Şu uzun etekli cübbeyi ne diye giydirdiniz ona sanki? Koşarken düşüverecek.